huzur arayan topraklar. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu stüdyolarından merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Bir hafta aradan sonra yine sizlerle birlikteyiz. Sesimizin sizlere ulaşmasını sağlayan teknik yönetmen Ali İhsan Yıldız, yapım yardımcısı Nilgün Yıldırım ve programı hazırlayan ben Sema Yıldırım. Ankara'dan güzel bir gün dileklerimizle başlıyoruz Huzur Arayan Topraklar programımıza. Orta Doğu'yu konuşmaya devam edeceğiz. Bu programda en büyük göçü veren Orta Doğu'nun mültecileri konumuz. Uluslararası örgütlerin mülteci politikalarını ve Türkiye'ye yansımalarını değerlendireceğiz. Önce iletişim bilgilerimizi hatırlatalım. Yayın süresince 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 34 21 nolu telefonlardan bize soru, görüş ve önerilerinizi iletebilirsiniz. Tekrar edelim. 0090 312 463 34 19, 0090 312 463 33-34-21. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr elektronik posta adresimiz. Bir kez daha söyleyelim. Orta Doğu'da huzur @trt.net.tr. Programda bir telefon bağlantımız olacak. Avrupa ve Türkiye ekonomilerine mültecilerin etkilerini Sayın Doçent Doktor Ali Murat Belker bizlere değerlendirecek. Stüdyoda ise değerli konuğumuz Sayın Yardımcı Doçent Doktor Özden Çelebi ile birlikteyiz. Konuğumuz Hacettepe Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü eski öğretim üyesi, kısa bir süre öncesine kadar buradaydı hocamız. Şu an Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği Yönetim Kurulu üyesi. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
İsterseniz değerlendirmelere geçmeden önce bazı sayısal verileri dinleyicilerimizle paylaşalım. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği dünya genelinde çatışmalar nedeniyle yerlerinden olan mülteci sayısının 2015 sonunda 65 milyon 300 bini geçtiğini tahmin ediyor. 1996 yılında zorla yerinden edilen nüfus 37 milyondu. 2015 yılında artış bir önceki yıla göre 5 milyon. 2015 yılı boyunca dakikada 24 kişi şiddet, baskı veya zulüm nedeniyle yaşam alanlarını terk etmeye mecbur kaldı. Bir başka deyişle dünyadaki her 113 kişiden biri yerinden edilmiş durumda. Eğer bu yerinden edilmişleri bir ülkede toplasaydık bugün dünyanın en büyük 21. ülkesi olurdu tahminleri yapılıyor. Bu rakamlar son 20 yılın insanlık için ne kadar zorlu geçtiğini de aslında bizlere gösteriyor. Mültecilerin yarıdan fazlası, %54'ü sadece 3 ülkeden. Suriye, Afganistan ve Somali'den. 7 milyon 600 bin kişiyle Suriye dünyada bir ülke içerisinde en fazla yerinden edilmiş nüfusa sahip. Mülteci konumuna düşen 65 milyonun yarısını da çocuklar oluşturuyor. İstismara ne kadar açık olduğunu düşünelim mültecilerin. Durum böyle devam ederse kayıp bir kuşak olmayacak, kayıp kuşaklardan söz edeceğiz. Dünyadaki mülteci nüfusun %86'sına da gelişmekte olan ülkeler ev sahipliği yapıyor. Geçen yıl rakamlarıyla Türkiye 2,5 milyon kişiyle en çok sayıda mülteciyi barındıran ülkeydi. Bu yıl bu rakamların 3 milyonu aştığı belirtiliyor. Türkiye'yi 1 milyon 600 bin sığınmacıyla Pakistan, 1 milyonu aşan bir sığınmacıyla Lübnan, yaklaşık 700 bin mülteciyle de Ürdün izliyor. 21 milyon, hatta bunun biraz üzerindeki mülteci, 16 milyonu aşan bir kısmı Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin görev alanında. 5 milyonu aşkın Filistinli ise Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Kuruluşu'nun çalışma alanında bulunuyor. 3 milyon kişi ise sığınmacı durumda. Bunun da 3 milyon 200 bin olduğunu belirtelim, aslında 3 milyon değil. Bu yıl dünya genelinde sığınmacı sayısının %10 artış göstermesi bekleniyor. 2016'ın sonuna yaklaşıyoruz. Bu artışın %10 civarında seyrettiği ya da aştığını göreceğiz Aralık sonu rakamlarla. Mültecilik küresel bir sorun. Küresel sorumluluk gerektiren bir sorun. Sayın Özden Çelebi, değerlendirmelerimize Birleşmiş Milletler'in büyüyen soruna ilişkin yürüttüğü faaliyetlerle başlayalım. Bu çabaların Türkiye'ye nasıl yansıdığına ilişkin görüşlerinizi alalım.
Evet, Sema Hanım, sizi dinlerken benim de aklımdan zaten sürekli şöyle bir nokta geçiyordu. Anahtar kelime büyüyen sanıyorum. Sorun ya da sayılar giderek büyüyor. Birleşmiş Milletler biliyorsunuz İkinci Dünya Savaşı biterken kurulmuş bir uluslararası örgüt. Dünyada yeni bir uluslararası örgüt nasıl olacak ve bunun içerisinde devletlerin sorumlulukları neler olacak, rolleri nasıl olacak diye. Savaş bitmeden 5 büyük devlet arasında, daha doğrusu 3 büyük devlet arasında belki ana hatları çizilmişti. Savaş bittiğinde Birleşmiş Milletler'in önünde da ya da kucağında çok büyük bir ateşten top vardı. O da yeni dünya düzeninin oluşturulması ve bunun içerisinde sayıları milyonları bulan mültecilerin, bilhassa Avrupa'daki savaştan dolayı yerinden edilmiş kişilerin, yani ülkesinin sınırları dışına çıkamamış, ülkesinin içerisinde yardıma muhtaç hale gelmiş, güvenliği olmayan kişilerin durumuyla ilgilenmek. Tabii Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin kuruluşu savaş hemen biter bitmez olmuyor. O 1950'li yılların başlarını buluyor, 51'i. Ama uzun lafın kısası, kurulduğundan bu yana, yani Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği bir iltica rejimi uluslararası skalada sistem içerisinde oluşturduğundan bu yana ya da oluşturmaya çalıştığından, başlangıcından bu yana mültecilerin de ülke içinde olup yerinden edilmişlerin de, ki ilk başta BMMYK'nin görev alanı içerisinde değil, sayısı giderek arttı. Dünya çapında emek yoğun göç de giderek arttı ve bir süre sonra emek yoğun göçle siyasi nedenlerden kaynaklı, savaşlar gibi nedenlerden kaynaklı sığınma olgusunun da giderek genişlediğini görüyoruz. Dolayısıyla bir, sayılar artıyor, artmaya devam edecek gibi görünüyor. İki, uluslararası göç iltica rejimi içerisinde Türkiye Birleşmiş Milletler üyesi olduğundan beri aktif bir üye. Hatta Milletler Cemiyeti dönemine de bunu götürmek lazım ama bugünkü tartışma konumuz o değil. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin önderliğinde 1951 yılında Cenevre'de katılımcı devletlerle imzalanan Cenevre Sözleşmesi var. Bugün de hala uluslararası iltica sistemi içerisinde, rejimi içerisinde en bağlayıcı uluslararası metin budur. Türkiye de bu sözleşmeye ilk baştan beri taraftır. 1967 yılında yapılan gözden geçirmede de Türkiye yine bulunmuştur. New York protokolü yapılmıştır. Orada bir takım değişiklikler olmuştur sözleşmede. Türkiye hep mevcudiyetini korumuştur. Dolayısıyla Türkiye en baştan beri Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çalışması içerisinde aktif olarak yer alan bir ülkedir. Ama dünyada göç ilticaya dair problemler büyüdükçe, sayılar çoğaldıkça Türkiye'nin de bakıyoruz, belki de bunu ayrıca açmak lazım. İlgilenmesi gereken mülteci sayısı artmıştır. Bir takım kırılma noktaları görüyoruz. 1950'lerde coğrafi bir kısıtlamayla sözleşmeye, demin sözünü ettiğimiz Cenevre Sözleşmesi'ne Türkiye tarafı olmuştu. 1990'lardan itibaren Türkiye'nin yükü artarken, dünyada da bu problem büyürken sözleşmenin de yetersiz kalmaya başladığını görüyoruz. Bugün Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, işte demin sözünü ettiğim 1990'larda Kuveyt'in işgali, Irak'la yaşanan uluslararası camia arasında yaşanan savaş ve devamında Türkiye ciddi olarak bu coğrafi kısıtlama, yani 51 sözleşmesine koyduğu "Sadece Avrupa'dan gelenlere iltica hakkı tanırım, Avrupa dışından gelenlere iltica hakkı tanımam" şeklinde özetleyebileceğimiz, nedenleri çok tartışılsa da anlaşılabilir olan çekincenin veya coğrafi kısıtlamanın varlığı dolayısıyla ayrı bir sıkıntıya girmiştir. İşte Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği 1990'ların başından beri Türkiye'de aktif olarak görev yapmakta. Türkiye'ye Avrupa dışından gelen, yani bilhassa Orta Doğu denilen coğrafyadan, yakın Orta Doğulu komşularımızdan, Irak'tan vesaire, Afganistan gibi ülkelerden gelenlerin 2000'li yıllara doğru durumlarında Türkiye onlara insani nedenlerle bir sığınma yeri olarak davranırken Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği de onların gerekirse üçüncü bir ülkeye yerleştirilmeleri veyahut da gönüllü ülkelerine geri dönüşlerinin sağlanması için burada aktif olarak Türkiye ile Türkiye hükümetleriyle ve buradaki sivil toplum örgütleriyle işbirliği içerisine girmiştir. Bundan çok da verimli sonuçlar alınmıştır. Bugün Türkiye'de yine Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği olanca hızıyla çalışmalara destek vermektedir. Çalışmaların yani mültecilerin uluslararası koruma koşullarından yararlandırılması, temel insan haklarının gözetilmesi konularında Türkiye'nin en büyük destekçilerinden biridir. Belki de en büyüğüdür. Tabii Birleşmiş Milletler devletlerin gönüllü bağışları üzerinden finanse edilen projeler yürütmekte ama yine de en büyük uluslararası örgütlerden bir tanesi. Evet. İsterseniz biraz daha hatta açarız bu konuları sonra, ama
evet, şu an,
Avrupa ile birlikte hak temelli sivil toplum örgütlerinin bizim de derneğimizin olduğu gibi projelerine büyük ölçüde destek bugün Birleşmiş Milletler'den evet, geliyor. Hangi tür projeler kısaca özetleyeyim?
İsterseniz son soru olarak ona değinelim mi Sayın Çelebi?
Olur, o da olur.
Hatta geçtiğimiz Ağustos ayında Barolar Birliği ile aralarında Türkiye Barolar Birliği ile Birleşmiş Milletler arasında bir protokol hazırlandı. Sığınmacıları ve mültecileri hukuki destek hak temelli yaklaşımlarda hakların tanınması, bilinirliği, farkındalık evet, yaratmak evet, için evet, bir protokol hazırlandığı haberleri de basında
Göç
genişti.
Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile de işbirlikleri evet, son derece yoğun ve verimli olarak yürüyor projeler bazında ve diğer politikalar bazında.
Evet, Avrupa Birliği'ne bakalım isterseniz kısaca. Avrupa Birliği'nde göç yönetiminin tepkisel, korumacı, kısa dönemli ve kontrol odaklı politikalarla gittiğini görüyoruz. Aslında çok da sürdürülebilir politikalar değil bunlar. Nitekim Mayıs 2015 tarihinde dış göç yönetimi konusunda bir reform hazırlığına girişildi ve Avrupa Birliği acil eylem planı hazırlıkları başladı. Avrupa Birliği değerleriyle mülteci karşıtlığı, yabancı düşmanlığının da uyuşmadığı ortada. Bu bağlamda devletlerin egemenliklerinden kaynaklanan yetkilerinin, ki çok önemli bu Avrupa Birliği'nden söz etsek bile, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile bir sınırlandırılma olduğunu da görüyoruz. Avrupa Birliği'nin mülteci politikaları ve Türkiye yansımaları konusunda değerlendirmeleriniz nelerdir Sayın Çelebi?
Valla burada büyük bir yapboz tahtası duruyor sanki benim önümde ya da bir çeşit satranç tahtası. 1987 yılında üniversiteden mezun oldum. 1997'de doktoramı bitirdim, doktor oldum. Hep bu konular üzerine çalıştım o zamandan beri uluslararası ilişkiler ve göç iltica konularında. Birleşmiş Milletler'e gelince, Uluslararası Göç Örgütü'ne gelince birçok konuda daha net konuşabiliyorum. Fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi veya Genel Kurulu'nun üyeleri olan Avrupa Birliği üyesi ülkelerin bir yandan temel insan hak ve özgürlükleri üzerine bu kadar önderlik, liderlik iddiasında bulunan ülkelerin sıra göç ve iltica konularına gelince ne kadar tutucu, değişim rüzgarlarına ne kadar şiddetle karşı koyan, ne kadar insan hakları bakış açısından kolaylıkla sıyrılıp başka bir yani uçurumun kıyısında dolaştıklarını ve kıyının kolaylıkla öbür tarafına düşebilme noktasına geldiklerini görünce inanın bir siyaset bilimci, bir uluslararası ilişkiler çalışanı olarak ben de şaşırıp kalıyorum. Çünkü öyle anlaşılıyor ki Avrupa Birliği 1960'lı yılların başında o büyümesine hız verdiği, ivme verdiği dönemde yabancı işçi göçüne çok kapılarını açan Avrupa Birliği bir süre sonra Soğuk Savaş'ın belki etkisi altında, belki değil büyük ölçüde eski dağılan Sovyetler coğrafyasından ve Doğu bloğundan gelen insanlara bir propaganda aracıymış gibi böyle iltica haklarını, sığınmacılık statüsünü, mülteci statüsünü bol bol dağıtmışken birdenbire 1980'lerden itibaren çok korumacı, sınırlarına görünmeyen yüksek duvarlar örmeci, Avrupa'nın içine dönmeci, Avrupalı olanla olmayanı ayırmacı, bambaşka bir politika, caydırıcı, yani dışarıdan Avrupa'nın dışından geleceklere caydırıcı bir politikanın yolunda ilerlemeye başlıyor. Schengen Sözleşmesi, Schengen alanı bunun en belirgin örneği. Sonra birdenbire Birleşmiş Milletler sistemi içerisinde uluslararası göç iltica sistemi içerisinde Cenevre Sözleşmesi dahilinde olmayan yeni kavramların uluslararası iltica rejimine Avrupa Birliği üyeleri tarafından eklemlenmeye çalışıldığını görüyoruz. De facto mülteciler gibi, dolaşan mülteciler gibi ve onları caydırmak için Avrupa'da olabildiğince kalmasınlar ya da hatta mümkünse gelmesinler. Biz seçerek çok alalım politikası yürütebilmek için.
Almak zorundayız ama seçerek alalım ve sınırla alalım.
Aynen öyle.
Kotalarla alalım.
Davranışları. Bir, demin sizin söylettiğiniz buna paralel bir yabancı düşmanlığın, xenofobinin körüklenmesi. Tabii Türkiye o dönemlerde henüz göç veren, mülteci veren bir ülke konumunda ve daha 1990'lara gelmediğimiz için 80'li yıllarda bu korumacı politikalar Türkiye'de ne var ne de Türkiye'yi çok derinden etkiliyor. Halen bugün Avrupa Birliği gibi korumacı politikalar izleyen bir ülke değil Türkiye. Yani daha çok hak temelli, insan haklarına yönelik liberal bir politika izlediğimizde söylenebilir veya başka sahiplerle bizim göç ve iltica politikamızın yönlendirildiği konuşulabilir. Bunlar da herhalde üzerinde durulmuş defalarca ve durulması gereken hususlar. Ama Avrupa Birliği 1980'lerden bugüne kadar istikrarlı bir şekilde neredeyse hiç geri adım atmadan xenofobik, koruma duvarları yüksek, caydırıcı ayağı ön planda göç ve iltica politikası izlemekte. O yüzden de Türkiye bir geçiş noktası olduğu için bilhassa da düzensiz göç, düzensiz göçle mücadele ve geri kabul anlaşması üzerine kitlenen, düğümlenen bir noktada bulunmaktayız.
Evet, Birleşmiş Milletler'in Avrupa Birliği'ne eleştirileri olduğunu da biliyoruz. Evet. Türkiye ile yapılan anlaşmada bu anlaşmanın ne kadar hukuka uygun olduğu, insan haklarına uygun olduğu konusunda Birleşmiş Milletler'den de yoğun eleştiriler gelmişti. Biraz sonra Avrupa Birliği ülkeleri bazında değerlendirmelerimize devam ederken belki biraz daha derinlemesine işin içerisine girebileceğiz.
Evet. Sayın Cumhurbaşkanı, çok özür dilerim sözünüzü kestim. Sık sık dünya beşten büyüktür vurgulamasını yapıyor. Aslında dünya Avrupa Birliği üyesi ülkelerin sayısından da büyük. Bu, evet. Onu özellikle göç ve iltica alanında yaşanan krizlere baktığımızda Avrupa Birliği'nin rolünü gördüğümüzde çok net bir biçimde anlamak mümkün. Ama onlar direniyorlar.
Avrupa'da yapılan bir ankette Avrupa'nın şu anda karşılaştığı en önemli sorun nedir sorusuna verilen cevaplara baktığımızda ekonomik durum, üye devletlerin kamu finansmanları, işsizlik, enflasyon, evet, ve ardından da göç konusunun geldiğini görüyoruz. Evet. Oysa ki her 10 mülteciden neredeyse 9'u ekonomik açıdan daha az gelişmiş olarak değerlendirilen bölgeler ve
kendi
ülkelerde.
Kendi bölgelerinde, evet, çoğunlukla.
Türkiye ise en fazla mülteci barındıran ülke demiştik.
Evet.
Programın başında mültecilerin Avrupa ve Türkiye ekonomilerini etkilerini değerlendirmek üzere bir telefon bağlantımız olacağını belirttik. Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü öğretim üyesi, İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Müdürü Sayın Doçent Doktor Ali Murat Berker telefon hattımızda bizleri bekliyor. Merhaba Sayın Berker. Sayın Berker. Evet, telefon hattımızda bir sıkıntı var. Kendisine ulaşamadık. Biz değerlendirmelerimize Sayın Özden Çelebi ile devam ediyoruz. Ekonomik değerlendirmeler Avrupa Birliği için son derece önemli. Ülkelerin ekonomik gelişmişlik düzeyleri ne kadar yüksek olsa da gelecek olan mültecileri ya da gelen mültecileri ekonomi içerisine alma, toplumsal uyumunu gerçekleştirme konusunda çeşitli sakıncalar belirtiliyor ve çekinceler söz, evet, konusu. Avrupa Birliği ülkelerinin mültecilere yaklaşımında farklılıklar olduğunu görüyoruz. Nitekim geçen yıl 2015 yılında 2 milyon 450 milyon kişinin sığınma başvurusu yaptığı belirtiliyor. Ve en fazla başvuru Avrupa Birliği ülkeleri içerisinde Almanya, evet, ardından Amerika Birleşik Devletleri, bir başka kıta ve İsveç geliyor. Evet. Türkiye'de ise buraya bir dipnot düşelim isterseniz. 133 bin kayıtlı bireysel sığınma başvurusu alınmış. Daha çok Suriye, Afganistan ve Iraklı sığınmacılar yapmışlar, evet, bu başvuruları. Evet. Avrupa Birliği ülkelerinde mülteci politikalarını neler etkiliyor? Almanya'da örneğin neden bir farklılık söz konusu, bir göç merkezi kurulacağı ifade edildi geçtiğimiz günlerde? Yine bir Birleşmiş Milletler'den, Uluslararası Göç Örgütü'nden yardım alınacağı belirtildi. İsveç biraz daha olumlu yaklaşabiliyor ama Macaristan, Doğu Avrupa ülkelerine baktığımızda, evet, yaklaşım çok daha farklı. Dikenli telleri gördük, hı hı, katı polisi önlemleri gördük, insanlık dışı uygulamalar gördük. Bu yaklaşımdaki farklılıklar nelerden kaynaklanıyor Sayın Özden Çelebi?
Birçok sebebi olduğunu düşünüyorum.
Sayın Çelebi, isterseniz
tabii,
burada
önce
bırakalım.
Ali Hoca'ya bağlanalım.
Evet. Sayın Berker, merhaba. Merhaba Sayın Berker.
Yine kaybettik.
Telefon attığınızda bir sıkıntı var. İsterseniz yine kaldığımız yerden devam edelim.
Evet, Avrupa Birliği uluslararası alanda çok önemli, ciddiye alınan bir aktör. Biz de Avrupa Birliği üyelik süreci uzun bir sürecin içerisinden geçiyor olsak da en nihayetinde coğrafi bir ortak paydamız var. Türkiye'nin coğrafi konumu ne kadar belirleyici ise Avrupa Birliği'nin coğrafi konumu da o kadar belirleyici. Ama büyük bir kıtadan söz ediyoruz. Onun içerisinde tek bir politika yürütmenin zorluğu var. Avrupa Birliği üyesi ülkeler uzun zamandır ortak bir çerçeve belirleme konusunda, ortak ilkeler belirleme konusunda uğraşıyorlar. Göç ve iltica ve ortak vize politikasında, ortak sınır dış sınırların yönetimi konusunda olduğu gibi. Tabii bir Almanya ile, bir İtalya'nın, bir Portekiz ile, bir Macaristan'ın veya Avrupa Birliği içerisindeki farklı ülkelerin politikasının ortak bir noktada buluşması zor. Çünkü her birinin kendine has ekonomik koşulları söz konusu. Toplumsal siyasi bir kültürleri var. Bunu Avrupa Birliği politikaları, kimlik politikaları içerisinde eritmeye çalışsalardı, değiştirmeye çalışsalardı büyük ölçüde. O yüzden her birinin göçmene, mülteciye bakış açısı elbette farklı olacak. Yani burada çok büyük bir zorluk var. Tek bir ses vermek, ortak bir politika belirlemek anlamında. Ama bu onların iç işi. Kendi aralarında halletmesi gerekir. Sonuçta eğer hepsi temel olarak 51 Sözleşmesi'ni imzaladılarsa, Avrupa Birliği'nin ortak göç ve iltica politikalarının çerçevesinde hemfikirlerse, ortak ilkeleri benimsedilerse asgari müşterekte buluşmuşlar demektir. Bu da norm olarak insan haklarının korunması. Bunların içerisinde de her birinin iş gücü piyasasına, yani oradaki yabancıların yasal olmak, yani yer altından fırlayıp gelmemek veya tekrar yer altında kaçmamak, yani düzensiz kaçak göçmen olmamak halinde her göçmenin, her mültecinin yasal olarak iş gücü piyasasına erişim hakkı vardır. Şimdi Avrupa Birliği bir yandan büyük bir ekonomik krizle uğraşmaya çalışıyor. İngiltere gibi bir ülke Avrupa Birliği'nin dışına çıktı. 2 yıllık bir süreç alsa da çıkış süreci başladı. Gerçi İngiltere hiçbir zaman Avrupa Birliği'nin ortak sınır politikasına, Schengen politikasına dahil olmamıştı. Efendim, ortak gümrük politikasına, vize politikası, ortak para politikasına girmemişti. Hep bunlar optional outstanding denilen, İngilizce'de opt-out, gönüllü dışarıda kalışla belirlenmişti. Ama yine de önemli bir unsurdur. İş gücü piyasasına erişim sorunu Avrupa Birliği'nin kendi vatandaşları için bile sosyal politika bağlamında bir sorundur bugünlerde. Ali Berker hocama bağlanabilseydik, o daha bunu güzel ayrıntılandırabilirdi. Evet, bir daha denesek mi?
Hatta tamam. Evet. Türkiye ve Orta Doğu Anme İdaresi Enstitüsü Öğretim Üyesi, İnsan Hakları, Vatandaşlık ve Göç Çalışmaları Merkezi Müdürü Sayın Doçent Doktor Ali Murat Berker telefon hattımızda bizleri bekliyor. Merhaba Sayın Berker.
İyi günler, merhaba.
Merhaba Ali hocam, nihayet sesinizi duyduk.
Merhaba,
ne güzel.
Merhaba Özden hocam.
Merhaba.
Sayın Berker, mültecilerin Avrupa ve Türkiye ekonomilerine etkilerine ilişkin değerlendirmelerinizi almak isteriz.
Tabii, ben ilk önce bir genel çerçeve sunmak istiyorum. Şimdi bu özellikle Suriye kaynaklı göç hareketlerine baktığımız zaman, bunları diğer göç hareketlerinden, yani gönüllü göç hareketlerinden ayırıp zorunlu göç olgusu olarak ele almamız gerekiyor. Yani karşı karşıya kaldığımız durum bir zorunlu göç olgusu. Bu zorunlu göç olgusunda Türkiye zorunlu ev sahibi ülke. Yani kendi isteği dışında sayıları 3 milyona, bazı tahminlere göre 5 milyona yaklaşan mülteciye ev sahibi yapmak zorunda. Suriye ise zorunlu kaynak ülke durumunda. Yani pek çok vatandaşını, yaklaşık nüfusun yarısını ya ülke içinde ya da ülke dışında bir yerden başka yere göç ettirmek zorunda kaldı. Çeşitli nedenlerden dolayı. Ama burada tabii en önemlisi bu zorunlu göçe maruz kalan insanlar, yani Suriyelileri düşünmemiz gerekiyor. O zaman burada bütün bu iktisadi, siyasi ve sosyolojik etkilerini konuşurken bir zorunlu göç olgusunu kafamızda tutmamız, zorunlu ev sahibi ülkeyi, zorunlu kaynak ülkeyi ve zorunlu göçmenleri ele almamız gerekiyor. Bu çerçeve içinde Türkiye ekonomisi ve Avrupa ekonomisi etkilerini yani çok basit bir arz talep analizi çerçevesinde inceleyebiliriz. Yani burada ilk önce tabii bu şekilde gerçekleşen nüfus akımının biz iktisatçılar olarak nasıl değerlendiriyoruz onu kısaca açıklamak istiyorum. Biz yani ilk önce iş gücü piyasasına etkileri açısından buna önem veriyoruz. İş gücü piyasası etkileri çok önemli çünkü iş gücü piyasasında bireylerin, kişilerin başarıları yaşamlarındaki diğer bütün ekonomik, sosyal ve siyasi çıktıları, olguları belirleyen bir şey. Diğer önemli bir piyasa ise mal ve hizmetler piyasası. Ve en önemlisi de tabii ki kamu maliyesine etkileri. Şimdi iş gücü piyasası etkilerine gelirsek, şimdi bu böyle bir göç akınında ister istemez büyük bir insan arzı, yani iş gücü arzı ortaya çıkıyor. Yani burada iş gücü arzı ister istemez ücretleri aşağıya çekiyor. Ve bu esasında Amerika'da ve Avrupa'da en büyük rahatsızlık yaratan unsurlardan bir tanesi. Yani
Sayın Berker, süremizin sonuna yaklaşıyoruz. Çok kısaca toparlamanızı isteyebilir miyiz? Telefonların azizliğini uğradık.
Yani o zaman sadece şunu şöyle söyleyeyim. Bu nüfusun yani iktisadi anlamda barınma, beslenme, sağlık, eğitim ve bireylerin sosyoekonomik refahını geliştirmesi için pek çok programa ihtiyaçları var. Bu programların hem iktisadi bir yükü olacak hem de bu hizmetlerin üretilmesinde mülteci akını bazı fırsatlarda ortaya çıkarabilir. Ama kaynakların dağılımı açısından çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle gelir dağılımı, Türkiye'nin sanayileşmesi ve Türkiye'nin sosyopolitik gelişimi. Son olarak da hani programımızın yapısını göz önüne alarak biz sadece Türkiye'deki etkiler üzerine tartışıyoruz. Ama Avrupa'da pek çok sayıda Türk göçmen var. Bu Türk göçmenler de bu Suriyeli mültecilerle hem barınma konusunda hem sağlık hizmetlerine erişim, hem eğitim hizmetlerine erişim, hem iş gücü piyasası olanakları erişim konusunda birebir yarışacak, rekabet edecek gruplar. Bunlar da olumsuz etkilenebilir. Türkiye Cumhuriyeti de sadece Türkiye'deki politika değil, Avrupa'daki Türk göçmenlerin karşılaşabileceği zorluklar veya bu akının nüfus hareketinin ortaya çıkardığı fırsatları değerlendirme açısından Avrupa ülkeleriyle birlikte çok kapsamlı bir işbirliği yapması gerekebiliyor. Son bir kere daha bir şey söyleyebilirsem, biz iktisatçılar için analiz, değerlendirme ve politika önermemiz için veri çok önemli. Maalesef veri konusunda çok büyük sıkıntılarımız var. Bir veri değerlendirmesi yapamıyoruz. Veriye dayalı analizler yapamıyoruz. Veriye dayalı bir politika öneri de ortaya koyamıyoruz maalesef.
Değerlendirmeleriniz için teşekkür ederiz Sayın Ali Murat Berker. Bir sonraki programda, ileriki bir programda bu konuları biraz daha ayrıntılı ele almayı umuyoruz. Evet Sayın Özden Çelebi, sizin bu konuya eklemek istedikleriniz varsa, çünkü son 1-2 dakika içerisindeyiz.
Evet, biz programımızın başında Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin çalışmaları veya Uluslararası Göç Örgütü gibi büyük bir örgütün çalışmaları, bilhassa Ali Hoca'nın da söylediği gibi zorunlu misafir ağırlayan veya zorunlu hedef ülkelerde nelere dönük onları konuşalım demiştik. İsterseniz kalan sürede kısaca
çok az cümle alacağım.
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin örneğin Türkiye'de sivil toplum örgütleriyle ve bunlardan biri olan hak temelli en büyük sivil toplum örgütü olan Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği ile yürüttüğü o kadar çok proje var ki bunlar ama geneli yansıtıyor. Genelde sorunu yansıtıyor. Bunlardan bir tanesi BMMK adına sığınma başvurusunda bulunan kişilerin kayıt işlemlerini yapıyoruz. Uydu illerde sığınmacı ve mültecilere psikososyal danışmanlık yapıyoruz. Çok yönlü destek merkezlerinde çeşitli kurslar veriyoruz. Kent mültecilerin koruması programları var. Mesela çocuk ve aile destek merkezleri gibi iş alanlarında onları desteklemek
bir
gibi
ayrı
programlarımız var.
Sivil toplum örgütlerinin kuruluşlarının olur. Çözümün neresinde olduğunu tabii, konuşalım isterseniz.
Tabii çok geniş bir konu, çok zorlanıyoruz toparlamakta.
Evet, teşekkür ediyorum Sayın Özden Çelebi. Süremizin de sonuna geldik. Her iki konuğuma da tekrar teşekkür ediyorum. Gelecek hafta aynı gün ve saatte Orta Doğu'nun bir başka konusunu ele alacağız. Türkiye'nin Sesi Radyosu'ndan ayrılmayın ve yeniden buluşuncaya kadar huzurlu kalın.
Huzur arayan topraklar.